Ayrım 19, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 231, 15. Bölüm. Dört yerine iki mevsim olan pizza sindirilebilirlik ve mide ekşimesi üstüne tüm tehditlerini tutarak Komiser Benne'nin Konizunya Caddesi'ndeki gecesini oldukça rahatsız geçirmesine sebep oldu. Bütün gece yatakta gürültülü bir şekilde bir taraftan diğer tarafa dönüp durdu. Saat sabahın 3'ü civarında Angela onu hafifçe sallayarak uyandırdı ve bir fincan dumanı tüten papatya çayı verdi. Ter içinde ve şaşkın olan Benne, aniden uyandırılan birinin çılgın bakışları içinde hemen ayılmış gibi görünmek için kendini zorladı. Ama söyleyecek daha iyi bir şey bulamayarak "çok susadım" demekle yetindi. "Sıcak içmen gerek hayatım, soğutma." Angela komiserin yanaklarından birini okşayarak ekledi. "Ben kanepede uyuyacağım. Böylece senin de yatakta koşturmak için daha çok yerin olacak." Zavallı örtülerle boğuşup çıldırarak birkaç saat daha geçirdikten sonra Benne saat 5'te tamamen uyandı. Bir bacağı örtünün altında, bir bacağı dışarıda, iç çamaşırlarıyla sırt üstü yatıp karanlık odanın tavanını izledi. "Üstümde çok büyük bir yükle ölmek üzereyim. 300 yıllık büyük bir sır." Komodinin üstündeki pakete uzanıp günün ilk sigarasını yaktı. O lanet olasıca büyük sır neydi? 300 yıldan fazla. Petterini 1576'daki veba salgınını anlatıyordu. Demek ki Humiliati keşişini sakladığı bu büyük sır 1200'ün ilk yarısından geliyor olmalıydı. Ve her şey 1244'te Monsegur'daki yağlı kazıktan kurtulan bir Katar'ın gelmesiyle başlamıştı. Hesaplamak için fazla matematiğe gerek yoktu. Kritik olaylar 1250 yılının başlarında gerçekleşmiş olmalıydı. Ama sır neydi? O yıllarda yaşanmış ve günümüzde hala izine ulaşılabilecek bir olayla mı bağlantılıydı? Belki gerçekten de ortada bir hazine vardı. Katarları Monsegur'dan Cremona'ya kaçırdığı bir hazine. Böyle bir şey herkesin iştahını kabartırdı. Buna sahip olabilmek için bir cinayet işlenebilirdi. Katar bir mektup taşıyordu. Bu bir harita olabilir miydi? Yoksa Humiliati'ye ait bir hazine miydi? Sonuçta o zamanlar tarikat yün ticareti sayesinde çok zengin olmuştu. Benne kalkmak istiyordu ama bir yandan da gürültü yapıp Angela'yı uyandırmaktan çekiniyordu. Sigarasını söndürmek için komodinin üstündeki küllüğe uzandı. Komiserin aklına başka bir şey daha geldi. Birkaç akşam önce Margas hazine ve Humiliati hakkında ne demişti? Monza Katedrali kredi teminatı olarak hazinesini Humiliati'ye vermişti. Bu da benzer bir şey. Peki bu hangi yıl olmuştu? Benne ikinci sigarasını yakmaktan mahrum kaldı. Çünkü komodinin üstündeki sefil paket boştu. Petterini'nin el yazmasının kayıp parçası neredeydi? Sadece katilin elinde mi vardı? Yoksa bu belgeyi Profesör Valeriani'ye veren kişi bir kopyasını saklamış mıydı? Komiserin acilen bir kahveye, yeni bir paket sigaraya ve o eski belgeyi profesöre kimin sağladığını bulmak üzere araştırmaya ihtiyacı vardı. Benne hiç ses yapmamaya özen göstererek yataktan indi ve yarı karanlıkta dikkatle mutfağa doğru süzüldü. Dea'nın evi şaşırtıcı derecede mütevazıydı. Komiser Benne sirenleri açık polis arabasıyla oraya varıp dikkat çekmemesi için polis memurunu giriş kapısının önünde bırakarak eve girdiğinde şaşırmıştı. Çok daha farklı bir dekor bekliyordu. Mesela bol kırmızı kadifelerin kullanıldığı Victoria dönemine ait bir genel evle punk rock romantik tarzda mobilyaların karışımı bir şey olabilirdi. Ama bunların hiçbiri yoktu. Şehir merkezinin biraz dışında asansörsüz bir binanın ikinci katında üç odalı basit bir evdi. Birkaç vidası çoktan düşmeye yüz tutmuş eşyalar IKEA'dan ve ismi belirsiz mobilya mağazalarından alınmıştı. Dea sabahın 9.30'da makyajsız ve cicili bicili kıyafetleri olmadan normal halinden çok daha kötü görünüyordu. Kırışıklarla dolu yüzünün dört bir tarafı dökülüyor gibiydi ve soluk sabahlığının altındaki göğüsleri midesine kadar sarkıyordu. Ama şevki eskisiyle aynıydı. Buna bir de siniri ekleniyordu.
"Siz polisler anlaşmalara böyle mi uyuyorsunuz?" diye sordu.
Bir yandan Benne'ye hiç teklif etmeden kendine bir fincan kahve doldurmakla meşguldü. Büyük bir lüks içinde yaşadığını düşünüyordum. Komiser Deya'nın öfke dolu sorusunu duymazdan gelerek etrafına bakındı. Ama odayı saran kahve aromasına aynı şekilde tepkisiz kalamadı.
Çok şeye ihtiyacım yok. Çalıştığım sürece para biriktirip değerlendirmeye çalışıyorum.
Deya bir galuaz yakmak için sözlerine ara verdi. Dipnot Galuaz Fransız sigara markası. Yaşlılıkta rahat etmek için mi diyerek espri yaptı benle. Kadın onu gözleriyle yakarak cevapladı.
İşe yaramaz bir aptalın tekiyle evli olan bir kızım ve 3 torunum var.
Deya bakışlarını sabitleyip ilk gözlerini kaçıranın benli olması için bekledi.
Şimdi tekrar soruyorum. Sizin anlaşmalara saygınız bu mu komiser? Ben size istediğiniz her şeyi anlatıyorum ama siz bütün mahalle öğrensin diye tam takım evime geliyorsunuz öyle mi?
Deya, ben anlaşmalara saygı gösteririm. Tüm gerçeği bana anlatmayan sensin.
Sırbanamayın komiser.
Örneğin Orfeo hakkında.
Onunla ilgili size bildiğim her şeyi anlattım.
Biraz kahve alabilir miyim? Deya bir fincan kahve koyup kaba bir hareketle Benny'e uzattı. Komiser kahvesini yavaşça yudumladı. Yaklaşık 1 dakika böyle sessizce durdular. Sessizliği bozan komiser oldu.
İyi, sana inanmak istiyorum. Şu an daha önce bana Orfeo ile ilgili anlattığım birkaç detaydan fazlasını hatırlamadığını varsayalım.
Benny gidecekmiş gibi kapıya yöneldi. Belki zamanla başka şeyler de hatırlarsın dedi gülümseyerek. Şöyle yapalım. Aklına bir şey gelip gelmediğini öğrenmek için sana her gün bir ekip göndereyim. Şimdi hazır burada olduğumuza göre süründeki erkeklerle kızlara birkaç soru sorayım. Belki onların arasında bir şey bilen biri vardır.
Canın cehenneme komiser.
Benny evin kapısını açarken ekledi. Sana da iyi günler Deya. Deya'nın pes etmiş sesi ona ulaştığında sahanlığa kadar ilerlemişti bile.
Tamam anlaştık, bir şey hatırladım.
Benny içeri girip oturma odasındaki yıpranmış kanepeye kurulmadan önce bir sigara yaktı.
Anlat Deya, kulaklarımı açtım dinliyorum.
Şu Orfeo hep problem yaratan bir tip oldu.
Kadın derin bir nefes alıp konuşmaya tekrar başlamadan önce sigarasını küllükle söndürüp izmariti iyice ezdi.
Aslında en iyisi onu def etmekti. Tam bir altın madeni olmasaydı onu uzun bir süre önce cehennemin dibine yollardım zaten.
Çok talep görüyor mu? O kadar mı iyi?
Sıra dışı, genç ve çok yakışıklı, kalın ve belalı, gerçek bir bombası var.
Ama sana sorun yaşattı öyle mi? Deya göğüs boşluğundan dağlar kadar balgam atarak sesini temizledi.
Hep para arayışı içindedir. İyi müşterilerimden birçoğunu kaybetmeme sebep oldu.
Onlardan para mı istiyordu? Vizite ücretinin dışında demek istiyorum.
Kendine hediyeler aldırırdı ama sorun bu değildi.
Neydi o zaman?
Orfeo'nun çılgınca aşık olduğu bir sevgilisi vardı. Tekinsiz tiplerden. Sizin eski bir tanıdığınız olsa gerek. Birkaç defa içeri girmiş sanırım.
Adı ne?
Sadece ismini biliyorum. Roberto ama herkes onu takma adıyla çağırır.
Ne olduğunu öğrenebilir miyim?
Rivera.
Şu ünlü futbolcu gibi mi?
Dipnot. Gianni Rivera eski bir İtalyan futbolcu. Eski futbolcu diyerek düzeltti Deya. Bu lakap Benny'ye hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama eğer gerçekten fişlenmişse kısa süre içinde Rivera hakkında her şeyi öğrenirdi.
O mu sorun yaratıyordu ve nasıl?
Deya derin bir nefes aldı.
İki müşterim, daha doğrusu iki iyi müşterim tanınmış insanlardı ve Orfeo ile görüşüyorlardı. İkisine de şantaj yapıldı.
Diğer izmaritlerin arasında söndürmek için kendisininkine bir yer arayan komiserin aklına Profesör Valeriani'nin 8000 avrosu geldi. Devam et Deya.
Aslında çok fahiş paralar değildi. Ortada herhangi bir video, fotoğraf ya da birkaç bin avro ile çözülemeyecek kadar çarpıcı bir şey yoktu. Şunun gibi telefon şantajlarıydı. Karınızın bugün nerede ve kiminle görüşeceğinizi öğrenmesini ister misiniz?
Para ödendikten sonra başka talep olmuyor ve her şey orada bitiyordu.
Ama lanet olsun ki olan bana oldu ve o iki müşterimi kaybettim.
Orfeo müşterinin gerçek ismini ve adresini öğreniyordu. Eğer ünlü ve zenginse gerisiyle Rivera ilgileniyordu. Sistem böyle mi işliyordu?
Evet, her şey ortada ama siz polislerin dediği gibi kanıtım yok.
Peki, müşteriler Orfeo'dan şüphelenmiyor muydu?
Ne şüphesi? Bu fahişe müdavimleri sadece onunla birlikte olmuyordu ki. Kimseye güvenip konuştukları da yoktu. Olayları birbirine ben bağladım. Çünkü bir de...
Çünkü?
Dahası var.
Dea yeni bir sigara yaktı. Bendy de paketten yeni bir sigara çıkararak ona karşılık verdi.
Geçen yıl Orfeo'nun en az 3 müşterisi böyle dolandırıcılıklara maruz kaldılar. Hepsinde de işin içinde planı yapan başka biri olduğu çok açıktı.
Orfeo yatakta bilgileri toplayıp erkek arkadaşına aktarıyordu.
Böyle işlediğini düşünüyorum. İşte komiser, size Orfeo ve Rivera'yı gümüş tabakta sundum. Büyük riske giriyorum ama bir sorundan da kurtulmuş oluyorum. Bu arada siz de istediğinizi aldınız. Gerçekten başka bir şey bilmiyorum. Artık beni rahat bırakacak mısınız?
Benli polis arabasına binmeden önce telefon etmek üzere kapıda durdu. Rivera'yı ara bul. Evet, sabıkalı olmalı.
Evet Ingro'ya, dedi komiser sakince soluyarak. Futbolcunun adı gibi.
Elbette büyük bir şampiyon.
Onun oynadığı Brezilya finalini kaybetmemizin imkanı yoktu.
Henüz bir delikanlıydın ama o maçı iyi hatırlıyorsun.
Benli tekrar soluklanıp bekledi.
Tüm bunlar çok ilginç ama artık bizim Rivera'ya konsantre olur musun?
Bilirsin işte, soruşturmanın biraz ilerleyebilmesi için.
Hayır Ingro'ya, sinirlenmiyorum, olur mu hiç, ama şimdi bu tiple ilgili bilgi toplamaya çalış.
Soruşturmanın ilerleyebilmesi için. Hiç şüphesiz Orfeo ve Rivera hırsızlık ve şantajlarıyla oldukça ilginç bir konuydu. Ama bu arada Petterini'nin el yazmasını Profesör Valeriani'ye sağlayanın kim olduğunu ve belgenin son bölümünde neler yazdığını da öğrenmek gerekiyordu. Polis arabası onu hızla polis merkezine doğru götürürken Bendy düşüncelerini sıraya dizmeye çalıştı. Profesör Valeriani tam olarak bir hafta önce cuma akşamı saat 21.30'a doğru öldürülmüştü. 10 gün önce bilgisayarına Petterini'nin el yazmasını kaydetmişti. Bu açıktı ve bundan sadece 3 gün sonra, cumartesi günü ise dokümanın şifrelediği ikinci kısmını kaydetmişti. Tüm bunlar profesörün Petterini'nin belgesini iki farklı zamanda ele geçirdiği izlenimini veriyordu. İlk önce olası değeri tespit edebilmesi için bir örnek almış, sonrasında ise ikinci kısmı ele geçirmişti. Diğer taraftan şu meşhur 8000 avro dokümanın şifrelenmiş ikinci kısmı bilgisayara kaydedilmeden önce bankadan çekilmişti. Valeriani bu parayı dişçisi ya da kıymetli Orfeo ve Rivera şirketine küçük bir şantaj bedeli olarak ya da her neyse için kullanmadıysa el yazmasının ikinci bölümünü satın almak üzere kullanmış olabilir miydi? Bendy kendini tarihleri doğru hatırlamaya zorlayarak bir varsayım oluşturmaya çalıştı. Profesör ayın 10'unda belgenin ilk bölümünü alır. Ne kadar değerli olduğunu anlayınca 8000 avro karşılığında belgenin ikinci bölümünü satın almaya karar verir. Ayın 12'si cuma günü bankadan parayı çeker ve bir gün sonra belgeyi alıp şifreli hale getirerek bilgisayarına kaydeder. 19'unda salondaki buhar ağlısının üstünde ölü bulunur. Komiserin zihnini kaplayan sorular birbiri ardına bir kısır döngü içinde koşturup duruyordu. Profesör Valeriani el yazmasının son bölümüne sahip miydi? Eğer bu sorunun cevabı evetse neden o kısmı da diğerleri gibi bilgisayarına kaydetmemişti? Bu son bölüm halen profesöre ilk iki kısmı sağlayan kişi de olabilir miydi? Ayrıca bu son bölüm gerçekten var mıydı, yoksa Manzoni'nin nişanlılarda tasvir ettiği 1630'daki yeni veba salgını Petterini'ye bu son kısmı yazacak zamanı tanımamış mıydı? Komiser Bendy 10 dakika sonra Ingroya'nın onu beklediği ofise hızlı adımlarla girerken o an için yanıtsız olan bu soruları zihninden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ingroya'ya sabırsızca sordu.
Evet, ne buldun?
Doktor, bana Rivera'yı soralı henüz 15 dakika oldu.
Dün sorduğum Valeriani'nin telefon kayıtlarından bahsediyordum.
Şifreli belgenin bilgisayarına kaydedilmesinden 2 hafta önceki konuşmalar mı? Masanızın üstünde doktor.
Tüm telefon numaraları tespit edildi mi?
Hepsinin sahiplerini biliyoruz.
Güzel, diye homurdandı Bendy. Cebindeki sigara paketini arayarak masasına oturdu. Bakalım neler varmış.
Sonraki 5 dakika boyunca komiser Bendy arada dirseğiyle kağıtların üstüne dökülen külleri süpürerek ağzını hiç açmadan kayıtları inceledi.
Tüm o süre boyunca Ingroia masasının önünde hareketsiz bekledi. ''Şunu gördün mü Ingroia?'' diye sordu Benny en sonunda.
''Deyi doktor.''
Bunu dedi komiser listedeki bir ismi neredeyse sabırsızca göstererek. Sahaf Carniglia, sahibi Carniglia Orazio. Telefon numarası ilk defa ayın 4'ü perşembe günü gelen arama olarak görünüyordu. Müfettiş Ingroia kitabevinin adresini okudu. Bu yakınlarda ama daha önce hiç dikkatimi çekmemişti.
Benny masasının üstünde Valeriani'nin ajandasının fotokopilerini aradı ve bulunca hemen incelemeye başladı. Profesörün üniversitede not aldığı randevu listesinin üstünde kayan parmağı bir yerde durdu.
İşte diye bağırdı memnuniyetle. Carniglia, ayın 10'u, çarşamba saat 15.
Aynı çarşamba gününün akşamında profesörün Petterini'nin el yazmasının ilk bölümünü bilgisayarına kaydettiğini kesin olarak biliyorlardı. Profesör perşembe sabahı sahafı aramış ve hemen aynı günün akşamı yeni bir numarayla görüşmüştü. Profesör Valeriani'nin 8000 avroyu çektiği günün ertesi sabahı ve öğleden sonrasında aynı numarayla yeniden görüşme yapılmıştı. Bundan 24 saat sonra ise belgenin ikinci kısmını bu sefer şifreleyerek bilgisayarına kaydetmişti. Ingroia aydınlanmış gibi atıldı.
''Şimdi anladım, Profesör Valeriani o el yazmasını sahaftan almış olabilir.''
''Kahretsin Ingroia, ne kadar zekisin. Bense televizyon satışından aldığını düşünüyordum.''
Benny'nin dudakları alaycı bir sırıtışla kıvrıldı.
''Ama düşünecek olursak senin dediğin gibi sahafta da antik bir metin bulmak mümkün olabilir.''
Müfettiş Ingroia bu hikaye başladığından beri defalarca olduğu gibi yüzündeki tek bir kası bile hareket ettirmeden komiser Benny'yi zihninden cehennemin dibine gönderdi.
Tarihçi dediğin temelde tam bir kütüphane faresidir.
Doktor Margas'ın yeşil ameliyat önlüğünün üstünde beyaz bir hırka vardı, sözlerine devam etti.
Bir tarihçi araştırmalarını vakıf kütüphanelerinde, tarihi arşivlerde ve özel koleksiyonların bulunduğu yerlerde yapar.
Benny ile birlikte oturdukları yemekhane hastanenin tüm personeline hizmet veren oldukça geniş bir yerdi ve havasında ağır bir hazır sos ile pişmiş lapa makarna kokusu vardı. Yemek saati geçmişti. Benny ve Margas birçok boş masa arasında en uzak ve tenhada olan bir tanesini seçmişti. Komiser tabağındaki kurutulmuş sığır etinin rengini şüpheyle incelerken sordu.
Profesör Valeriani'nin Petterini'nin el yazmasını söylediğiniz bu yerlerden birinde bulduğunuzu mu düşünüyorsunuz?
Margas büyük bir iştahla artık pek de davetkar görünmeyen kıymalı makarnasını mideye indiriyordu.
Bu mümkün. Belki özel koleksiyonlardan birinin içinde dikkatini çekmiş olabilir.
Peki bir sahaftan almış olabilir mi diye sordu Benny. Biraz zaman almıştı ama sonunda konuyu ilgilendiği yere getirmişti.
Margas bir anlığına durakladıktan sonra cevapladı.
''Şanslı bir rastlantıdan mı bahsediyoruz? Antik kitaplar fuarında ya da sahaf çarşısında mesela.''
Margas gülümseyerek ekledi. ''Böyle bir şey sadece filmlerde olur.''
''Özel sahaf dükkanlarından bahsediyorum. Böyle yerler var öyle değil mi?''
''Birkaç tane var ama böyle bir durumda sahaf sahibinin elinde ne olduğunu bilmemesi çok zor.''
O zaman belki de profesöre bu belgeyi almayı teklif eden sahafın kendisidir.
Evet, Valeriani'nin önde gelen bir humiliati uzmanı olduğunu düşünecek olursak böyle bir şey mümkün. Belgede kullanılan tuhaf dili gören varsayımsal sahafımız yardım almak üzere Valeriani'ye danışmış olabilir. Ama bu sadece bir varsayım. Her halükarda...
Margas boşalan makarna tabağını tatminkar bir havayla iterken sözlerine devam etti.
''Eğer Petterini'nin el yazmasının nereden geldiğini araştırıyorsanız sevgili komiser, bunu özel bir arşivde yapmanın daha uygun olacağını düşünüyorum.'' ''Ama yemiyor musunuz? Etiniz güzel değil mi?''
Benny de önündeki tabağı itti. ''Bu tavsiyenizi elbette ki göz önünde tutacağım. Ama yine de araştırmalarımı her yerde sürdürmeye devam edeceğim. Buna sahaflar da dahil.''
Benny konuşmasına devam etmeden önce alnını kırıştırarak bir süre durakladı.
''Biraz hafızamı zorluyorum ama aklıma sadece bir sahaf geliyor.'' dedi.
''Şehirde yarım düzine kadar var.''
''Bir tek polis merkezinin yakınında olan bir tanesini hatırlayabildim.
Ah evet, Cornelia.
Orayı biliyor musunuz?
Hepsini biliyorum komiser. Cornelia çok güzel baskıların bulunabildiği mükemmel bir sahaftır. Şahsen oradan 18. yüzyıla ait birkaç tıp metni satın almıştım. Ama her şey ateş pahası. Sahibi nasıl derler, işin ticari yönüyle daha çok ilgili.
19. ayrımın sonu. Sayfa 243.